Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.
Merhaba, Şifaya Yolculuğa hoş geldiniz. Bu programımızda müzikle tedaviyi konuşacağız. İnsanoğlu yüzlerce yıldır hastalıklarla baş edebilmek için çeşitli yol ve yöntemler denemiş. Çeşitli otlardan, hayvanlardan, deniz ürünlerinden şifa bulmaya çalışmış. Bu şifa arayışları içerisinde en ilginç olanlardan birisi de müzikle tedavi. Müzikle tedavi, melodilerden yükselen sağlık. Filozof ve matematikçi Pisagor, müzik teorilerinin ve müzikle hastalık tedavisinin ilk bilimsel kurucularından olmuş. Umutsuzluğa düşen kimseleri ve çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme imkanını araştırmış ve seslerin harmonisinin bir sonucu olan müziğin, vücuttaki harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili deva olduğunu ortaya koymuş. Milattan önce 585'lerde. Peki, nasıl oluyor da hastalıklarda müzik kullanılıyor ve en etkili şifa olduğu yüzlerce yıl öncesinde biliniyor? İşte bu programımızda bu konuları Profesör Doktor Sayın Levent Öztürk'le konuşacağız. Profesör Doktor Levent Öztürk, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Müzikle tedavi nedir? Ne zamandır uygulanmakta? Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu, günümüzde müzikle tedavi ile ilgili gelişmeler nelerdir diyeceğiz ve bu sorulara cevap arayacağız. Tabii ki bu sohbetimizde müzik de bize eşlik edecek. Evet, melodilerden yükselen sağlık demiştik ya. Bu kadar başlığı bu programa nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Levent Öztürk bizimle demiştim biraz önce. Kendisi Edirne'den kalktı, buralara kadar geldi. Teşekkür ediyorum bizimle bu programımızda birlikte olduğunuz için.
Sağ olun, benim için de bir zevk.
Efendim, biraz önce başlarken söyledim, müziğin vücuttaki harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili deva olduğunu ortaya koymuş Pisagor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?
Müziğin tedavi amaçlı kullanımı çok eskilere dayanıyor gerçekten. Bizde de El-Kindi döneminden itibaren el yazması eserlerde aktarılıyor müziğin tedavi amaçlı kullanılması. Daha sonra Farabi'nin bize aktardıkları var. Hangi makamın hangi ruh haline iyi geldiği veya kişide nasıl bir duygulanım oluşturduğuna dair bize aktarımları var. Bundan sonra da İbn-i Sina geliyor. İbn-i Sina da bir hastaya uygulanabilecek en faydalı müdahalelerden birinin de ona müzik dinletmek, tercih ettiği, istediği müziği dinletmek olduğunu ifade ediyor.
Hocam, biraz önce İbn Sina dediniz. İbn Sina'ya göre müzik bestelerini bize hoş gösteren işitme gücümüz değil, o besteden çeşitli telkinler çıkaran idrak yeteneğimizdir diyor.
Evet, çok haklı. Şimdi aslında İbn Sina müziğin biraz da belki kültürel boyutuna girmiş. Çünkü orada bizim kişinin yaşantılarını ifade eden, çeşitli anılarıyla özdeşleştirdiği müzik başka bir şeydir. Hiç bilmediği bir müzikle karşılaştığı zaman ona vereceği tepki farklıdır elbette ki. O yüzden o kültürel boyutunu atlamamak lazım. Müzik evrenseldir diyoruz. Her tarafta vardır ama evrensel olduğu kadar aynı zamanda yerel bir olgudur ve her dünyanın bütün topluluklarında dinlenen müzik fark edebilir. O açıdan da hastayla karşı karşıya kaldığımızda tedavi amaçlı uygularken müziği buna dikkat etmek gerekiyor.
O zaman anladığım kadarıyla yaşadığınız ortam, aldığınız eğitim, birçok şey bunun içinde yer alıyor değil mi?
Elbette. Biz müzikle tedaviyi bir müziğin dinlenmesi şeklinde tanımlamıyoruz, yorumlamıyoruz zaten. Bunun bir tanımını yapacak olursak, müzikle tedavi kişinin ruh sağlığında veya fiziksel sağlığında olumlu değişiklikler meydana getirmek için müzik terapist tarafından sistematik uygulanmasıdır müziğin. Yoksa bir CD'yi koyup da veya bir müzik kaydını koyup bundan müziğin dinlenmesi değildir.
Peki bu sistematik uygulama nasıl belirleniyor hocam? Neye göre belirleniyor?
Tabii ki öncelikle kişinin teşhisi, hangi hastalık var o kişide, bu saptandıktan sonra o hastalığın standart tıbbi tedavisinin yanı sıra müzikten de yararlanabilir miyiz diye düşünülür. Hakikaten belli hastalıklarda bu müziğin büyük katkılarının olduğunu da görüyoruz. Kanser hastalarından tutun da çocuk gelişimine kadar değişik alanlarda kullanılır. Örneğin kanser hastalarının kanser tedavisi alınmasının yanı sıra müzik uygulandığında onların kemoterapiye bağlı bulantı kusmalarının daha az olduğunu, ağrılarını daha az hissettiklerini biliyoruz. Bunlar bilimsel çalışmalarla gösterilmiş veriler.
O zaman tamamlayıcı tıp içerisinde algılamak gerekiyor müzikle tedaviyi diye düşünüyorum ben. Bilinen tedavilerinin yanında. Artı bir katkı sağlayan, ciddi anlamda sonuçları alınan bir tedavi sistemi diyebiliriz, değil mi?
Evet, tek başına müzikle biz şu hastalığı tedavi edeceğiz gibi bir mesaj verirsek bu yanlış olur. Biz elbette ki bildiğimiz tıbbi uygulamaları yapacağız. Bunun yanı sıra müzikle tedavinin gücünden de yararlanabiliyor muyuz diye bunu da değerlendireceğiz.
Peki hocam, müzik insan ilişkisine değinelim mi birazcık?
Olur.
Ne zamandan beri insan müziği yaşamın içerisine katmış?
Aslında benim yazdığım kitapta Makamdan Şifaya da bununla değinmiştim. Zannediyorum ki insanın müzikle ilk karşılaşma anı anne karnındayken annesinin kalp seslerini duyarak oluyor. Oradaki ritmi algılıyor kişi bebekken ve anne karnındayken. Hatta o ritimdeki bozulmaları, aksamaları hissedebiliyor. Bunu annenin heyecanıyla, hormonal sinyallerle de bağdaştırıyor ise belki de diyorum o yüzden bizim bu aksak 9-8'lik ritimlere karşı bir heyecan oluşturması bundan olabilir diye de düşünüyorum. Ama ilk müzikle bizim karşılaşmamız bebeklik öncesine de dayanmakta. Tabii ki doğumdan sonra annemizden dinlediğimiz ninnilerle birlikte büyüyoruz. İşte o noktada hangi kültürün içinde büyüyorsak onun müziğini de beynimize kazımaya başlıyoruz.
O zaman çocuk doğduğu andan itibaren, daha doğrusu daha doğmadan bile o müzikleri dinleye dinleye bir ortamın içerisinde hazır halde geliyor. Hangi müziği dinlemesi gerektiğini de böylece öğrenmiş oluyor.
Evet, bazı duyarlı anneler hamilelik döneminde de çocuğuna müzik dinletebiliyorlar. Bence müzik bir ihtiyaç. Diğer yeme içme gibi, diğer barınma ihtiyacı gibi insanın bir ihtiyacı. Bu ihtiyacı iyi görmek lazım. Onu karşılamak amacıyla müzik de dinliyor. Hiç müziksiz bir ortamda bir adaya bıraksanız kişiyi, eline bir sopayı alıp ondan sonra da ağaçlara vurarak müzik yapma eğilimi yine de ortaya çıkıyor. Peki o ihtiyaç kişiden kişiye değişebiliyor görünüşe göre. Bunu İşte hangi müzik türü o ihtiyacı karşılayacak fark edebilir. Birisi için rock müzik olabilir bu. Bir başkası için klasik müzik olabilir. Aynı kişi için hayatının farklı evrelerinde ihtiyaç duyduğu müzik de fark eder. Bizim gençken dinlediğimiz müzik başka. Biraz daha orta yaş olduğumuz zaman ihtiyaç duyduğumuz, arzu ettiğimiz müzik de değişiyor. Bunu frekans aralıklarıyla, o müziğin şiddetiyle veya melodik yapısıyla ilişkilendirmek mümkündür. Ama bununla ilgili çok çalışma yapılmasına ihtiyaç var elbette.
O zaman bu araştırmalara ihtiyaç varsa bu araştırmalar yapılacaktır sanıyorum önümüzdeki zamanlarda. Bir gıda, bir ihtiyaç dediniz müzik için. Öyleyse biz de o ihtiyaçtan nasiplenelim.
Teşekkür ederim. Dinleyiciler için udumu getirmiştim. Şunu da söylemekte yarar var. Yani bir ud sanatçısı değilim. Onun için her an hata olabilir. Size bir şeyler
o uddan çalayım. Çıkacak nameler mutlaka çok hoş olacaktır. Önemli olan da budur hocam. Buyurun lütfen. Yaşlı bir adam düşünün, kalın gözlükleri ve mavi gömleğiyle tekerlekli bir sandalyede oturuyor. Yanındaki doktor ona susadım kelimesini söyletmeye çalışıyor. Ama hasta söyleyemiyor. Çünkü birkaç yıl önce beyninin konuşma merkezlerini etkileyen bir inme geçirmiş. Ardından doktor aynı kelimeyi 3 notalı bir melodi ile mırıldanıyor. İlk ikisi aynı perdeden, üçüncüsü biraz daha yüksek. Susadım. Bunu yaparken aynı zamanda hastanın eline dokunarak onun da söylemesi için destekliyor. Ve uzun yıllardır konuşamayan hastanın da aynı şekilde susadım dediğini görüyoruz. Birkaç kez doktorla birlikte tekrarlıyorlar. Sonra doktor soruyor. Böyle sıcak bir günde ne dersin? Susadım. Konuşma yetisini kaybetmiş hastalara uygulanan bu heyecan verici tedavi, melodik tonlama tedavisi terapisi olarak adlandırılıyor. Konuşamayan hastaların şarkı söyleyebildikleri bu şekilde gözlemleniyor. Evet, elinize sağlık. Biraz önce ben bir küçük anekdot anlattım. Buradan melodik tonlama terapisine geçelim istiyorum hocam. Buyurun.
Evet, bu özellikle felç hastalarında felçle birlikte konuşma yetisini de kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda kullanılmaya başlandı. Ve o kişinin yeniden konuşabilmesine büyük katkıları olduğu söylenen bir müzikle tedavi yöntemi. Müzikle tedavinin içinde pek çok alt yöntemler var.
Bunları da deneyelim mi hocam? Alt yöntemler de nelerdir? Dinleyicilerimiz bilgilensinler.
Tabii ki mesela reseptif müzikle tedavi dediğimiz de hasta sadece bu müziği dinler. Dinleyici konumdadır. Ama hastanın bizzat o müziği yaptığı müzikle tedavi şekilleri de var. Kreatif olanları var. Orada özellikle hasta bir enstrüman çalmayı biliyorsa bundan da faydalanarak ona bir ritim saz çaldırıp, piyano çaldırıp veya gitar çaldırarak eşlik etmesi istenir. Bu tip beceriye dönük çalışmalar esasında örneğin Alzheimer hastalarında bir demans ya da bunamanın gelişimini takip açısından da çok önemli. O müziğe katılımını takip eder doktor veya müzik terapist ve hastalığın ileri gidip gitmediği konusunda da çok ince ayrıntılar üzerinden bilgi sahibi olur.
Peki müzik terapistlerden bahsettiniz. Biraz önce katkısının olması gerektiği ve onun uygulaması gerektiğinden bahsettiniz. Ülkemizde müzikle tedavi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere müzik terapisi yetiştiren bir kurum var mı hocam? Bu tür tedavileri kimler yapmaktadır?
Maalesef yok. Ülkemizde müzikle tedaviye iki ayrı şekilde yaklaşım var. Bu şekillerden bir tanesi tarihsel geçmişimizde olduğu şekliyle uygulayıcıları var. Bu tarihsel kültürü nasıl aktarıldıysa o şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir de bunu bir kanıta dayalı tıp zeminine oturtmaya çalışanlar da var. Ama ülkemizde bir müzik terapist yetiştiren bir program henüz yok. Bu konuda belki de ilk ve en büyük adımı Sağlık Bakanlığı'nın kendisi attı. Bakanlıkta bir süre önce alternatif tedaviler daire başkanlığı oluşturuldu. Ve bu daire başkanlığının çıkarttığı yönetmelikte müzik terapi bu tedaviler arasında yerini aldı. Bu çok önemli bir gelişme.
Ekim ayında çıkan bir yönetmelikti sanıyorum bu yönetmelik.
Evet, 24 Ekim 2014 Resmi Gazete yayınlanmıştı.
Bu yönetmelik eminim çok ciddi katkılar sağlayacak. Müzikle tedavinin yanı sıra diğer geleneksel tıp uygulamaları için de geçerli bu. Biraz değinelim mi? Hangi başlıklar yer almış?
Tabii yönetmelik elbette ki bir şeyi yeni başlattığı için biraz daha konservatif ve duyarlı yaklaşmak durumunda. O noktada ağırlıklı olarak endişe giderici ve ağrı giderici olarak kullanımına izin veriyor görünüyor. Yönetmelikte müzikle tedavinin uygulanacağı, hangi indikasyonlarda ele alınacağı belirtilmiş. Bunların dışına çıkmamıza henüz izin vermiyor. Ama diğer alanlarda da, diğer hastalıklarda da kanıtları oluşturdukça onlar da bu listeye eklenecektir.
Evet, bu çalışmalar devam edecektir sanıyorum. Yönetmelikler geliştirilmek üzere zaten hayata evet. dahil olur. Çok da iyi olmuş. Daha da olumlu gelişmeleri inşallah göreceğiz. Hocam biz bir belgesel hazırlamıştık 2011 yılında. Evet, Namede Şifa, Namede yine Şifa. Müzikle tedavi üzerineydi. Orada Enine çekimleri sırasında sizle tanışmıştık. Çok yoğun çalışıyordunuz ve orada çok güzel şeylere imza atmıştınız. O çalışmalarınız nasıl devam etmekte mi? Çok güzel bir öğrenci grubunuz vardı. Onlara müzikle tedaviyi anlatıyordunuz. Üniversite bünyesinde halen devam ediyor musunuz bu çalışmalara? Nedir durum? Onu merak ediyorum.
Tabii müzik benim hayatımda hep oldu ve tıpla birlikte devam etti. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde ilk defa müzikle tedaviyi bir özel çalışma modülü kapsamında müfredata soktuk ve tıp öğrencilerine resmi olarak müzikle tedavi dersi konulmuş oldu. Hı hı. Seçmeli ders olarak.
Bu ilk defa uygulanan bir sistemdi değil
mi? Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa hı hı. oldu müfredata resmen girmesi. Ve orada bir grup öğrenci bunu tercih ettiler. Hı hı. Birlikte müzikle tedavi uygulamaları nasıl olur, tarihi hı hı. nasıldır ve gelişimi hı hı. nasıldır? Bu konuda farkındalığı artırmaya çalıştık hı hı. aslında. Çünkü müzikle tedavi deyince bir ön yargı olabiliyor. Biz öğrencilik döneminden itibaren bunun bilimsel kanıtlarını ve gerekçelerini öğrencimize iyi sunabilirsek mezun olduğunda buna bakışının daha olumlu olacağını düşünerek bu çalışmayı başlattık. Ayrıca Edirne'de biliyorsunuz 2. Beyazıt Külliyesi içindeki Darüşşifa'da da müzikle tedavi konserleri ve diğer çalışmalarını arkadaşlarımla birlikte sürdürüyoruz.
Ay ışığı konserleriniz vardı galiba, devam etmekte mi?
Ediyor Halil Erseven, onun hı hı. Solisti Fadıl Atik'le birlikte hazırlıyoruz bu konserleri. Onları periyodik olarak senede 4-5 konser vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bir kısmının ismi Makamdan Şifaya Konserleri hı hı. adı hı hı. altında. Bir kısmı Halil Bey'in verdikleri Ay Işığı Konserleri olarak devam ediyor. Çok da ilgi çekiyor bu konserler. Biz orada müziğimizin İyi yönlerini hı hı. ve seçili örneklerini dinleyiciyle buluşturma hedefindeyiz. Kültürümüzün unutulmasını engellemeye çabası içerisindeyiz.
Peki bu konserlerde bir terapi uygulaması da söz konusu oluyor mu? Sadece müzik mi dinleniyor?
Aslında müzikle tedavi seansının nasıl olacağını anlatarak bunu bir terapi gibi taklit ediyoruz hı hı. diyebiliriz. Elbette ki bir hastaya uygulama söz konusu değil ama müziğin İnsanları nasıl etkileyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Burada seçtiğimiz müzik bizim bütün o günümüzü iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Hatta ben sizin için bir örnek de getirmiştim.
Evet, onun, arkadaşımızdan rica edelim, bir mola verelim.
Dinleyebilirsek
o örneği dinleyelim, üzerine de sohbet edelim.
Konuşalım. Özellikle dinleyici giriş kısmındaki duygulanıma hı hı. bence dikkat etsin.
Peki, dinleyelim. Çok hoş, güzel bir melodiydi. İnsana ne çağrıştırıyor hemen söyleyeyim. Böyle kelebekler uçuşuyor. Güzel bir ortamdasınız. Yeşillikler içerisindesiniz. Bir huzur veriyor.
Evet, ben bunu dinlerken yüzümde bir gülümseme ortaya çıkıyor.
Evet, bazen ben şaşırıyorum. Burada ikimiz birbirimize bakarak o gülümsemeyi oluşturduk hocam.
Evet, işte müziği seçtiğimizde sabah mesela kalktık, güne zinde uyandık. Biz orada radyoda dinleyebileceğimiz, işe giderken dinleyebileceğimiz bir müzikle hı hı. aslında duygu durumumuzu kötü yönde etkileyebiliriz veya iyi yönde hı hı. etkileyebiliriz. Elbette ki hüznümüzü de yaşamamız gerekiyor.
Mutlaka.
Buna ihtiyaç duyduğumuzda hüzünlü müzikler de dinleyebiliriz. Bütün gün boyu hüzünlü müzik dinlemek zorunda da değiliz.
Ama bu hüzünlü
seçici olmalıyız biraz. Bu müziği dinlerken Eğer o gün üzgünsek, bir hüzün yaşamış isek, o zaman hüzünlü müzikler de seçebiliriz. Çünkü insan hüznünü de yaşamalıdır. Bu sağlıklı olan bir şey. Onu engellemeye çalıştığımızda sıkıntılar ortaya çıkar ve sağlığımızı bozarız. Eğer üzülmemiz, ağlamamız gerekiyorsa bunu da yaşamalıyız. Ama bunu alışkanlık haline getirip bütün gün öyle üzgün de gezmemize gerek yok. Neşeli olduğumuz zaman da neşeli şeyler dinleyeceğiz. Tabii ki bu motivasyonumuzun pozitif olması için o yönde seçersek kendi verimliliğimizi arttırmamız söz konusu. İş verimliliğimizi arttırmamız söz konusu, dikkatimizi arttırmamız söz konusu. Bilirsiniz bazı öğrenciler bir müzik koyarlar, o müzik eşliğinde daha iyi öğrendiklerini ifade ederler. İşte o sırada dinlenilen müzik dahi çalışılan konunun daha iyi yerleşmesini veya yerleşmemesini etkileyebilir. Müzik her an bizim duygularımıza hitap eden ve onu etkileyen bir araç oluyor burada.
Peki hocam nasıl belirleyecek dinleyicilerimiz motivasyonlarını arttırmak için, özellikle öğrenciler için söyleyebilirim bunu. Nasıl belirleyip de o müziği dinleyip kendilerine destek alacaklar müzikten?
Tabii ki müzik beğenisi geliştirmek bir müzikle ilgilenmeyi gerektiriyor. Onunla uğraşmayı gerektiriyor. Burada kendilerinin önüne liste halinde konularak bunlar iyidir denileni olduğu gibi kabullenmesinler diye öneririm ben. Müzikle uğraşsınlar ve müzik hakkında öğrenmeye çalışsınlar. Bu onlarda bir müzik beğenisi oluşturacaktır. Konserlere gitsinler ve dinlesinler. Zaman içerisinde ben bunu seviyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Bunu o kadar sevmiyorum diyebileceklerdir. Bu çok uzun zamanda almaz. Müzikle tedavinin kanıta dayandırılması gerekiyor. Müziğimizin ne şekilde etki ettiğini iddia ederken bu tip uygulamalarla ve çalışmalarla bunun desteklenmesi lazım. Maalesef ki biz bilimsel literatüre baktığımızda ülkemizden çıkan ve bizim geleneksel müziğimizin kullanıldığı müzikle tedavi çalışmalarının son derece az, bir elin parmaklarını geçmediğini görüyoruz. Son dönemde özellikle 2013-2014 yıllarında çalışmalar yapıldı. Mesela Buselik ve Nihavend makamının tansiyon hastalarında yüksek tansiyonu azalttığı randomize klinik çalışmayla gösterildi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunların artırılması gerekiyor ki biz hangi makamdaki müziğin ne şekilde etkilediğini daha ayakları yere basan biçimde iddia etmeye başlayalım.
Hocam müzikle tedavide Türk İslam Hastanelerinin en önemlilerinden bir tanesi Edirne'de Sultan II. Beyazıt Darüşşifası. Bu hastane için tarihte müzikle tedavinin zirvesi deniliyor. Gerçekten o dönemler için muhteşem bir yapı. Belgeselimizin çekimlerinde orada da görüntü almıştık. Hatta oradaki suyun akustik ortamdaki sesi muhteşemdi. Orada yapılan konserler de çok keyif verici oluyor. Onları da görüntülemiştik. Peki Selçuklu ve Osmanlı'da durum neydi? Bir de bunu sizden alalım lütfen.
Tabii orada kurumsallaşmayı görüyoruz. 1100'lü yıllardan itibaren Şam'da Nurettin Zengi Hastanesi'nde müzikle tedavinin uygulandığını, daha sonra Kayseri Gevher Nesibe Hastanesi'nde yine Darüşşifası'nda müzikle tedavinin uygulandığını biliyoruz. 1300'den itibaren, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu kabul edersek, sonra da Fatih Darüşşifası ve Edirne 2. Beyazıt Külliyesi'ndeki Darüşşifa, orası 1488'den itibaren müzikle tedavi uygulamalarının yapıldığı yer. Evliya Çelebi'nin notlarından bunu biliyoruz. Haftanın 3 günü saz ekibi gelerek orada akıl hastalarına şifa dağıtmaya çalışıyor. Bu Avrupa'da akıl hastalarının içine cin şeytan girdi diye yakıldığı bir dönemde bizde müzikle tedavi edildiğini gösteriyor belgeli bir şekilde.
Sizi bir kez daha ağırlamak istiyoruz. Aydınlandık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, Profesör Doktor Levent Öztürk bizimleydi. Şifaya yolculuk bitti.
Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.